Ayrım 5. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 49. Savaşın delileri. Batıdaki Wang Dağı'nın en yüksek noktasında dağın arkasına kaymakta olan akşam güneşi tam dağın doruğunda çok güzel bir kızıllık oluşturmuştu. Kızıllığa doğru bakan bir misafir herkesin duyacağı şekilde "Ne güzel manzara" dedi. Her gün bu manzarayı seyreden köylüler şu anda karınlarını doyurmakla meşguldü. Manzaraya fazla ilgi olmadı. Sadece birkaç baş batıya doğru döndü. Özellikle bu köye ilk defa gelen sofradaki misafirler gözlerini bu kızıllıktan, bu harika manzaradan ayıramadılar. O anda dağın doruğundaki kızıllığın tam orta yerinde masallardaki dev kadar büyük ve heybetli bir görüntü belirdi. İçlerinden biri "Kızıllığın içinde bir dev var" dedi. Bütün gözler batıya döndü. Kaşıkların sesi kesildi. Kızılla siyah arası bir renkte olan bu heybetli yaratık gerçekten de hareket ediyordu. Hem de köye doğru geliyordu. Tüm başlar batıya dönük insanlar hayretler içinde kaldı. Görüntü dağın doruğundaki kızıllıktan köye doğru yaklaştıkça küçülüyordu. Dağın yamacına inince bu heybetli görüntünün bir kadın olduğu başındaki beyaz yazmasından anlaşıldı. Batan güneşin kızıl ışıkları onun dağın doğruğunda bir heybetli deve çevirmişti. Onun bir kadın olduğunu anlayan insanlar meraklı sorular sormaya başladılar. Bu kadın tek başına nereden geliyor, ne arıyor, kimdir, in midir, cin midir diye düşünürken temiz kalpli, yumuşak ruhlu, aksakallı hala amca "Bu mutlaka bizim Deli Meyre'dir" dedi. Misafirler bu kez de "Deli Meyre nasıl biridir, niçin dağlarda yalnız geziyor" diye meraklı sorular yönelttiler. Halo amca, o deli midir? Yoksa bir ulu, bir abdal, bir veli midir? Onu kimse bilemez. Ama bilesiniz ki bu sizin bildiğiniz delilere benzemez. O hiç konuşmaz. Her şeyi sadece gözleriyle anlatır. O acısını, hüznünü, kederini, kinini ve öfkesini gözleriyle sezdirir dedi. İnsanlar yemek yiyip sohbet ederken o anda Meyre dağla köyün arasındaki derin vadiye indiği için gözlerden kayboldu. Onu hiç görmemiş olan misafirler sonucu merakla bekliyorlardı. Daha sofra yerden kaldırılmadan, yandaki bahçelerin arasından, üstü ağaçlarla örtülü daracık yoldan bizim Meyre çıka geldi. Yürüyen bir hayalet gibi sessizce pınara doğru yaklaştı. Çeşme kemerinin altında ve küngün sağ yanındaki kürsü gibi olan taşın üstüne oturdu. Belindeki kuşağın altından sütlaç kesesi kadar küçük ve yarım dünya şeklinde görünen altın tasını çıkardı. Pırıl pırıl parlayan tasını eline aldı ve iri siyah gözleriyle etrafına bakındı. Orada bulunan bir genç kız "Meyre sabun istiyor" deyip yerinden fırladı. Meyre'ye sabun getirmeye gitti. Dersim köylüleri onun birçok huyunu bilirlerdi. O dağlarda uyurdu. Dağlardaki otlarla beslenirdi. Kolay kolay bir eve girmez, evlerde gecelemez, evlerde hemen hemen hiç yemek yemezdi. Her uğradığı köyde altın tasını yıkamak için sadece bir kalıp sabun isterdi. Köyden ayrılırken bu sabunu birlikte götürürdü. Her yıl başka bir köydeki zengin ona birkaç parça yeni, güzel giysiler satın alırdı. O katiyetle eski veya kirli elbise giymezdi. Zaten Meyre'nin başka bir şeye ihtiyacı yoktu. O dağlardaki bitkilerle beslenirdi. Onun vücudu iri yarıydı. Göğüsleri sert ve elbiseyi yırtacakmış gibi dik dururdu. Bilekleri erkek gibi güçlüydü. İnsanı sıksa suyunu çıkarır gibi bir görüntüsü vardı. Hep dağlarda gezdiği için yanakları güneşten dolayı elma gibi kızarmıştı. Uzun kirpikleri gür ve siyah kaşları vardı. Dudakları kiraz gibiydi, yüzü güzeldi. Ama öyle vakarlı ve ciddi bir görünüşü vardı ki onun yanına gelen ciddileşmek zorundaydı. Kimse onun yanında yılışamazdı, ona deli diyemezdi. Meyre az önce Halo amcanın dediği gibi gerçekten de bildiğimiz delilere hiç benzemezdi. Üstü başı her zaman tertemizdi. Köyde çok temiz giyen, çok titiz olan kadınlar için "Deli Meyre gibi temizdir" deyimi kullanılırdı. Etrafına ışık saçan bu dul ve dinamik kadını birçok delikanlı rüyasında görürdü. Onunla ateşli sahneler yaşardı ama sadece rüyalarda. Köylüler onun huyunu bildikleri için onu yemeğe davet etmediler. Çünkü o hiç kimseyi dinlemezdi. Her şeyi kendi belirlerdi. Her şeyi kendi kafasına, kendi arzusuna göre yapardı. Dersim köylerinde samimiyetin ve fedakarlığın sınırı çizilmemiştir. Herkes Meyre'ye yardım etmek isterdi. Bütün kapılar ona açıktı ama o hiçbir eve girmezdi. Köylüler Meyre'nin bu özelliklerini misafirlere anlatırken Meyre de duyuyordu. Kendi hakkındaki konuşmalardan hoşuna giden bazı şeyler olunca gözleri gülümsüyordu. O anda sofra toplanmış, kaybolan güneşin yerini dolunay almıştı. O gün dolunay etrafı güneş kadar aydınlatıyordu. Meyve'yi yakından gören, onun yaşamını merak eden misafirler ve köylüler oradan ayrılamıyordu. Zaten o dönemler evlerde radyo veya televizyon yoktu. Köylüler akşamları birlikte oturup sohbet etmekten büyük zevk alırlardı. Sohbetler devam ederken genç kız elindeki sabunla geldi ve sabunu kibarca Meyre'ye uzattı. Meyre kıza berhudar olasın der gibi baktı, sabunu aldı. Kendi belindeki renkli kuşağının altında sakladığı ve yanından hiç ayırmadığı, kimsenin elini dokunduramadığı altın tasını eline aldı. Elinde pırıl pırıl parlayan tasını bir bebeği yıkarmış gibi özenle yıkamaya başladı. Künkten akan suyla onlarca kez sabunluyor ve yüzlerce kez duruluyordu. Sadece bu köyde değil, Dersim'in her köyüne vardığında bu altın tası yıkama işi saatlerce devam ederdi. O tasını yıkarken onun hakkındaki konuşmalar devam ediyordu. Köylünün biri, ben bu meyvenin dağda nasıl beslendiğini, neler yediğini çok merak ederdim. Bir gün tek başıma Berberoda'ki tarlamda buğdayımı biçerken çok uzaktan Dervent Dağı'ndan bana doğru gelen meyveyi gördüm. Onun hangi otları yediğini öğrenmek için yüksek buğdayların arasına saklandım. Tarlanın çok yakınından geçen Meyre'nin yediği iki otu gözlerimle gördüm. O uzaklaştıktan sonra gittim, aynı ottan küçücük bir zırnık ağzıma aldım ve çiğnedim. Ot zehir gibiydi, hemen geri tükürdüm, zehirlenmekten korktum. Hemen koşup pınarda ağzımı yıkadım. Kendi kendime, en iyisi mi sen Meyre ile yarışmayı bırak, orak çekmeye devam et dedi. Epeyce bir zaman sonra meraktan duramadım. Gittim Meyre'nin yediği ikinci ottan da yine küçücük bir parça ağzıma attım. Yine anında geri tükürdüm. O da zehir gibiydi. Bunları anlattıktan sonra yönünü Meyre'ye dönen köylü, "Meyre, Meyre, evin yıkılan Meyre, sen bu otları nasıl yiyorsun?" dedi. O anda bunları duyan Meyre hoşlandığını sezdirmek istemiyordu. Ama gözlerinin derinliklerindeki gülümseme onun sevincini ele veriyordu. Misafirlerden biri, bu altın tasta kuruyan kan lekesi olsa bile yine çıkmıştı. Bu kadın bu altın tası niçin sürekli yıkıyor diye merakla sordu. Meyre kara ve iri gözlerini adama dikti. Bir suçluya bakar gibi ona baktı. En başta dediğim gibi zaten Meyre her şeyi bakışlarıyla anlatırdı. O sadece gözleriyle konuşurdu. Onun bakışlarını aynı onun gibi 38'in acılarını yaşamış olan Halo anladı. Halo misafire döndü. "Bıra bıra" dedi. "Meyre kızmakta haklı" dedi. "Çünkü sen yanlış konuşuyorsun. Kuruyan kan lekesi hiç kaybolmaz ve çıkmaz. Dersim kayalarında 38 Ağustos'unda kuruyan kan lekeleri yıllardır çıkmadı. Biz sürgüne gittik geldik. Bu lekelerin üstüne her kış yıllarca karlar yağdı ama lekeler çıkmamıştı. Sonraları yarım asırdan fazla bir zaman geçti. Kayalardaki kuru kanlar her kış aylarca karların altında kaldı. Yıllarca ilkbahar yağmurları bu lekeleri dövdü. Ama 38'de akıtılan kan lekeleri hala kayaların üstünde duruyorlar. Kızgın güneşin ışınları lekelerin renklerini yakmış, koyulaştırmış. Kızıllığı değişmiş ama silinmiyorlar. Bu Meyre 38'in acılarını bizzat yaşadı. 38'de birçok akrabası, annesi ve kardeşleri gözleri önünde vurulan bu Meyre, o gün bugündür insanlığa küstüğü için kimseyle konuşmuyor. Aslında o çocukken dilsiz değildi, şu anda da dilsiz değildir. Dağlarda onun yüksek sesle dua ettiğine defalarca rastlayan çobanlar vardır. Meyre sürekli bu altın tasını yıkarken belki bizlere bir şeyler hatırlatmak istiyor. Belki de Dersim'in kayalarına bile kan yapışmıştır. Bu tabakta bile kan lekesi vardır. Bu lekeleri yıkamakla paklayamazsınız demek istiyor. Ve bundan dolayı bu tası boyuna yıkıyor. Bir nine, belki de kanla kan yıkanmaz, kan su ile yıkanır demek istiyor. Bir yaşlı dede, 38'in kanlı savaşı, Dersim'de binlerce Meyre yarattı diye ortaya konuştu. Onun yaptıklarına yakından şahit olan köylüler onu anlatmakla bitiremiyorlardı. Bu Meyre'yi 3 saat sonra 3 günlük uzaklıktaki köylerde görenler varmış. Bu Meyre'nin zifiri karanlıkta, dağların doruklarındaki ormanlarda tek başına onlarca Dersim köyünden binlerce köylü şahitmiş. Bu Meyre'ye vahşi kurtlar, ayılar dokunmazmış. Meyre yabani ürkek geyikleri, yani Hızır'ın keçiklerinden bile sığar içermiş. Gece yarısı dağlardaki pınarlarda, derelerde bu altın tasıyla yıkanırmış. Giysilerini derelerde yıkar ve güneşe serip kuruturmuş. Onu çırılçıplak gören köylüler olmuş. Onu böyle görenler şehvetten çıldırırmış ama korkudan kimse yanına yaklaşamazmış. Onun tek başına dağlarda gezmesi, gecelemesi, otlarla beslenmesi zaten olağanüstü bir olaydı. Bu durumu bilen köylüler Meyre'nin doğaüstü ulvi bir güce sahip olduğuna inanıyorlardı. Onun ciddiyeti, vakarlı duruşu, sessizliği, temizliği, titizliği de onu bir kat daha yüceltiyordu. Köylüler hem onu çok sever hem de onun kerametinden çekinirdi. Kimse onun bedduasını almak istemezdi. Dersim'in yaşlı çınarı Halo amca, "Ero, Ero," dedi. "Siz bakan körlersiniz. Siz dünyayı gönül gözüyle görüp yorumlayamazsınız. Bu Meyre deli değil, o bir veli, bir ermiş kişi, bir evliyadır. Onun bütün sırrı sürekli yanında taşıdığı ve kimseye el dokundurmadığı yarım dünya şeklinde olan altın tasında saklıdır. O dünyanın yarısına bu tasıyla hükmediyor," dedi. O anda Meyre hakkında söylenenlere inanmayan bir misafir yerinden kalktı ve usulca ona yaklaştı. Elini altın tasa doğru uzattı. Meyre oturduğu yerden bir ok gibi fırladı, 3 adım ötede durdu. Gözlerini bu misafire öyle bir dikti ki, misafir kara gözlerin derinliklerindeki öfkeden dolayı korkmaya başladı ve geri çekilip yerine oturdu. Misafir büyük bir hata yaptığını anladı, yüzü kıpkırmızı oldu. Meyre de bu misafirin hatasını anladığını anladı. Yumuşak bakışlarıyla bunu sezdirdi. Tasına el sürmek isteyen misafire karşı Meyre'nin kabaran öfkesi çabuk söndü. O anda elinde parlayan altın tasını bir bebeği sever gibi okşadı ve kuşağının altına yerleştirdi. Bu tas onun bebeği miydi? Annesi, babası, kardeşi miydi? Yoksa kerameti ve sırdaşı mıydı? Bir can yoldaşı mıydı? Bu tas tunç muydu veya altın mıydı? Dersimliler hep bunu merak edip dururdu. Gece yarısı olmuştu. Köylüler Meyre'nin yaşamını anlatmaktan bıkmamıştı. Gökte ay dede sanki bir güneş gibi parlıyor, etrafı gündüz gibi aydınlatıyordu. Meyre kuzeye doğru meşhur Ali Boğaz Deresi'ne, Yılan Dağı'na doğru yöneldi. O köyün sokakları arasından çıktıktan sonra köyün kuzey tarafındaki yamaçta ejderha sırtına doğru yürürken arkasında bıraktığı köylüler hayret içinde onu seyrediyordu. Köyün üst yanındaki ejderha sırtının en uç noktasında ziyaret kabul edilen bir tek ağaç vardı. Meyre bu ağaca doğru yürüyordu. O anda yüksek dağın zirvesine yaklaşmış olan dolunay, aynı akşam güneşi gibi bir kızıllık yaratmıştı. Dağın doruğunda ve ayın kızıllığının içinde kalan kutsal ağaç olduğundan daha heybetli görünüyordu. Zirvedeki bu kızıllığa yaklaştıkça bir dev gibi büyümeye başladı Meyre. Tam kutsal ağacın yanında bir an durdu. Ayın kızıllığından dolayı onun silüeti de kutsal ağaç kadar yüksek ve heybetli görünüyordu. Bu inanılmaz ve büyüleyici manzaraya bakan köylüler, onun gerçekten keramet sahibi olduğuna, onun yüceliğine iyice inandılar. Aslında çocukluğunda yaşadığı savaşın dayanılmaz acıları, onun ruhunda onarılmaz yaralar açmıştı ve o insanlığa küskündü. Savaşın delisi Meyre, yüksek ejderha sırtının tepesindeki bu kızıllığın içinde kaybolup gitti. Zaten o hep bu Dersim'in köylerinde bir görünüp bir kaybolurdu. Ama ne hikmetse hiç Elazığ'ın ya da Malatya'nın ova köylerine inmezdi. O yıllardır hep Dersim'in köylerinde, Dersim'in dağlarında gezer dururdu. O bu dağlardan haz alıyordu. O bu dağlara yürekten bağlıydı. O bu dağların sevdalısıydı. O bu dağların yaralı bir ceylanıydı. Fakat bugün onun gelişi de gidişi de çok değişik olmuştu. Batıdaki dağın doruğundan akşam güneşinin kızıllığında bir heybetli görüntüyle çıkıp gelen Meyre, kuzeydeki dağın doruğundan dolunayın kızıllığında yine heybetli bir manzara içinde bütün dert ve sırlarıyla kaybolup gitmişti. Onun tüm yaşamı olağanüstüydü. Bir daha hangi mevsimde, hangi ayda bu köye uğrayacağı bilinmezdi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 54.